Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba, mutlu günler sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve bir Veri Maç programıyla daha sizlerle beraber olacağız bir saat boyunca. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ve ben Serhat Ayan efendim.
Evet, futbol konuşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi gündemden şöyle bir hemen kısaca başlıklar halinde sizlere bir sunuş yapalım istiyorum. Çağlar, bugün elimizde neler var?
Bugün neler yapacağız? Bugün lig arasına kadar 14. haftaya kadar en öne çıkan verileriyle, istatistikleriyle en öne çıkan futbolcuları konuşacağız Türkiye Ligi'nde. Hemen ardından Avrupa'nın en iyi 11'ine, 5 büyük liginin en iyi 11'ine şöyle bir göz atacağız. Messi'ler, Mbappe'ler, Kevin De Bruyne'ler, o kadroda kimler yok kimler. Hemen ardından kanatlardan merkez orta sahaya dikkat çekici performans değerlendirmelerini yapacağız. Ve programımızı bu şekilde noktalayacağız bugün.
Biraz daha uluslararası konuşacağız, anlayacağınız. Peki Serhat abi, sana da dönelim. Nelerden bahsediyoruz ve açılışımız hangi konu başlığıyla olacak?
Vallahi şimdi ligler bitti ama kafamda ben hala bitiremedim ligleri. Hı-hı. Hala oynayıp duruyorum yani, böyle daha o moddan çıkamadım. Bir de tabii Beşiktaş'ın son maçını yapmamış olmasının da bunda etkisi var sanırım. Evet. Bence hani bugün ligde öne çıkan oyuncuları, 14 haftada öne çıkan oyuncular kimlerdi? Neler oldu, neler bitti? Ligi bitmemesi için bunları sürekli ve düzenli olarak hatırlatmakta büyük fayda var diye düşünüyorum.
Çok haklısın. Şimdi zaten önümde puan durumu var. İşte bir takım 13 maç yapmış, bir takım 14 maç, bir takım 12 maç. Böyle bir bölük pörçüklük var. Bir düzenden bahsedebilmek çok güç. Ama bir şekilde biz 14 haftayı geride bıraktık. Şimdi dilerseniz ben ikinize de sorayım. İlk 14 haftanın en iyi 11'iyle başlayalım mı?
Başlayalım.
Lütfen.
Peki. O zaman ilk 14 haftanın en iyi 11'i Comparinator verilerine göre yine belirlendi. Kaleyle başlayacağız. Kalede Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir'i görüyoruz. 14 haftanın her birine teker teker baktığımızda da Ertaç bazı haftalarda yine en iyi kaleci olmayı başardı. Bunda bir şaşırtıcı yan yok desek herhalde yeridir. Var mı kalecide bahsetmek istedikleriniz?
Yani Türkiye Uğurcan mı, Altay mı diye tartışırken ilk 14 haftada Ertaç'ın öne çıkması.
İkisi de değil. Evet.
Evet, ikisi de değil, Ertaç.
Takdire şayan bir performans sergiledi. Defansa hemen bir bakacak olursak.
Ya kaleci için minicik bir şey iletmek istiyorum.
Tabii buyurun. Kusura bakmayın.
Ya hikaye şu. Biz Çağlar'ın da dediği gibi hani Fenerbahçe'nin kalecisi mi yoksa Trabzon'un kalecisi mi diye kendi aralarında kapışma. O sırada Galatasaray'dan devreye girip olur mu canım Muslera gibisi var mı demesi. Allah'tan rakamlar var.
Bak,
rakamlar
bize var, evet.
Abi yapmayın etmeyin, bak Ertaş diye bir adam var orada, bir şeyler yapıyor diyor. O yüzden de rakamlarla, o yüzden de Veri Maç programı çok önemli. O yüzden rakamlar çok önemli.
Kesinlikle. Ertaç da en önemli göstergelerinden biri oldu, iyi oldu.
İyi ki de var. Yani bir sıkışmışlık vardı işte, Altay mıdır yoksa Uğurcan mıdır? Hatta Muslera yılların file bekçisi ama bunların hiçbiri yok. Ertaç Özbir var. Kendisini de tebrik ediyoruz. File bekçiliği için 14 haftanın en iyi 11'ine girdi. Peki defansa şöyle göz atalım. Sol bekten başlayalım. Lincoln Henrique. Lincoln Henrique yalnız bir defans sol bek olarak söz edebilir miyiz kendisinde? Gerçi bazı maçlarda çok joker konumunda alıyor ama neler dersiniz?
Yani ben Lincoln Henrique benim çok açıkçası ilk maçlarda özellikle uyum sağlayabilecek. Türkiye Ligi'nde özellikle Kim Min-jae'nin gönderilmesi sonrası. Fenerbahçe'de taraftarın isteyeceği bir oyuncu olmayacağını düşünmüştüm ama sonraki performansı beni çok şaşırttı. Veriler Henrique diyorsa Henrique'dir. Ama sol bek Fenerbahçe'de çok rotasyonlu. Ferdi, Alioski, zaman zaman Zalai, zaman zaman Lincoln Henrique çok fazla ama demek ki en iyi veriyi Lincoln Henrique vermiş.
Serhat abi, çok da Jesus bu konuda sıkıntı çekmiyor herhalde. Sol bek olsun,
Jesus
sağ bek olsun.
Sıkıntı çekmiyor ama tabii Lincoln Henrique, özür dilerim. Orada tabii ki maç ortalaması puanlarına göre koyuyorlar.
Evet.
Hani devamlılık, ne bileyim mesela işte 10 hafta üst üste orada kalan bir futbolcu benim için daha değerlidir. Rakamları biraz daha düşük olsa da. Yani orada devamlılık vesaire falan. Mesela Beşiktaş o devamlılığı yakalayamadı sol kanatta. Her ne kadar hani iyi adamları olsa da orada sakatlıklar bilmem neler falan direkt patlayınca Beşiktaş da aşağı düşüyor. Ya bence sol ve sağ bek şey olarak çok önemli. Takımın devamlılığı açısından çok önemli.
Ben şöyle
oraya koyup unuttuğunuz, ismini unutacağınız bir adam çok önemli yani. Orada bir yıldız beslemektense ara ara parlayan.
Kesinlikle aynı.
Hiç şüphesiz. Şimdi bazı rakamları ben paylaşmak isterim. Lincoln Henrique'de defansif oranlarına bakacak olursak defansif aksiyonlarda ligin ortalaması, kendi pozisyonlarındaki ortalamasından bahsediyorum. 11,96 iken Lincoln'un 10,87'ymiş. Ama başarılı defansif aksiyonda lig ortalamasının üstünde. Lincoln 8,42'ye 7,25. Top kayıplarında 5,66'lık bir indeksi var. Lincoln'un lig ortalaması 8,26'ymış. Bu konuda da yine başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca ofansif verilerine de bakacak olursak atak aksiyonlarında lig ortalaması 6,95 iken kendisinin 8,27'lik bir değeri var. Şutlarda dengeye oturmuş sayılabilir ligin ortalamasıyla. Çünkü 1,26 kendisinin değeri de 0,92 ortalama çektiği şut sayısı, şut indeksi. Driblinglerde de lig ortalaması 3,85 iken Lincoln Henrique'nin 4,44 olarak dikkati çekiyor, öne çıkıyor. Peki sol bekten yavaş yavaş stopere doğru geçiyoruz. Şimdi de Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den Enda Yeşimeye var. Enda Yeşimeye'ni herkes mutlaka olumlu bir karar verecektir. Ligde fark yaratıyor. Öyle değil mi?
Evet, Galatasaray maçı öncesi son iki hafta ligde golle tanışan iki stoperden birisiydi Enda Yeşimeye. İki hafta üst üste gol attı ve Başakşehir'in gol yükünü biraz daha o üstlenmeye başlamıştı. Ta ki 7-0'lık Galatasaray maçına kadar. Malatya Spor'la başladı Türkiye kariyeri. Ardından Başakşehir. Başakşehir'de özellikle bu sezon senin de söylediğin gibi fark yaratıyor. Umarız bu performansı devam eder bu şekilde.
Serhat abi, hem Konya Spor hem de Başakşehir'den şaşırtmasa gerek değil mi? Bu iki takımın da biraz daha defansif yönü ağır basan ekipler. Ve bu ekiplerden birer oyuncu da stoper mevkilerinde yer almış haftanın en iyi 11'inde. 14
hemen
haftanın en iyi 11'inde.
Ben size söyleyeyim, yediği goller en az olan şeyler şeklinde lig tablosunu yeniden sıraladım.
Evet.
En az gol yiyen birinci takım Konyaspor 9 gol. İkinci takım Galatasaray 10 gol. Başakşehir'in 7 golünü çıkarttığımız zaman 15'ten 8'e düşüyor. Çıkartabiliyor olsak tabii ki. Yani bunu geçen hafta konuşuyorsaydık. O yüzden de Başakşehir'le Konya'nın en az gol yiyen iki takım gibi olmasının altında o defanstaki ikili yatıyor bence.
Kalbo, Enda Yeşimiye. Evet. Aynen. Bu ikili yan yana oynasa herhalde duvar gibi bir savunma tandemi olur.
Ama işte yan yana oynayabilirler mi bilmiyorum. Çünkü ikisi de ana etken, ana madde. Tabii. Yani etrafında birilerini oynatması gereken, birilerini koşturması gereken adamlar ki Enda Yeşimiye'nin de Calvo'nun da etrafında öyle oynayan adamlar var gerçekten de. Hem defansa yönelik orta sahalar hem de etrafındaki bekler.
Tabii Enda Yeşimiye'nin şöyle bir özelliği de var. Ön libero da oynayabiliyor aynı zamanda.
Evet, evet.
Çok yönlü bir oyuncu Enda Yeşimiye. Hatta şöyle fiziksel, atletik yapısını görünce acaba bek oynar mı diye de insan bir düşünüyor.
Ya onda da sırıtmaz eğer. Çünkü başarılı bir futbolcu kendisi.
Sağ bekte.
Sağ bekte sıra Galatasaray'daki bir isim var. Sacha Boye. Tam gönderilecekti. Kadroda düşünülmüyordu. Acaba yerine başka bir oyuncu mu getirsek ki Leo Dubois'ı almıştı sarı kırmızılılar. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü ben varım dedi Sacha Boye. Hakikaten de Galatasaray'ın bu konumunda önemli bir paya sahip Sacha Boye.
Ya ben bu dörtlüye dair bir şey söylemek istiyorum. Kalede Ertaç, Lincoln Henrique, Calvo ve Enda Yeşimiye. Sacha Boye kadar bu dörtlü için taraftarların hepsi, futbol severlerin hepsi herhalde farklı farklı isimler söylerdi. Ama ligde sağ bek deyince artık akla direkt Sacha Boye geliyor. Özellikle Rozier'in de gezelsiz o performans düşüklüğü sebebiyle. Galiba ortak nokta Sacha Boye oldu sağ bekte Türk futbol sever için.
Peki Serhat Ayhan, sence Sacha Boye mi yoksa Rozier mi daha değerli?
Daha değerliyi tam olarak çözemiyorum. Yani şu andaki mevcut düzende Sacha Boye gerçekten de istisnai bir oyun oynuyor. Gerçekten de ortalığı yıkıyor, kavuruyor. Yani hem adam durdurması falan. Hücuma katkısı İyi bir Rozier'den daha iyi değil. Yani mesela Rozier'i düşünecek olduğumuz zaman o hani ileri sağda tabii ileride kimin olduğuna bağlı olarak Gezal varken mesela Gezal'la müthiş verkaçlar yapıp çizgiye kadar gelip oradan ortasını yapıyor. Hatta kaleye şut çekiyordu. Evet. Yani geçen senelerde attığı 3-4 tane böyle efsane goller var. Boy'dan böyle bir şey görebilir miyiz bilmiyorum. Yani öyle bir fırsatı da olur mu onu da bilmiyorum. Ama şu andaki mevcut durumda özelliklerini, en iyi özelliklerini gösterebilmesi açısından Boy'un elini öpecek adam yok şu anda ligde.
Çok doğru. Mesela rakip sahada top kazanımda ligin birincisi. 1,99'luk bir oranı var rakip sahada top kazanımında. Hemen onu takip eden isim Junior Başakşehir'den. Üçüncü sırada da Ömer Ali Şahiner geliyormuş. Yine Başakşehir'den bir diğer isim. Dördüncü sırada ise Tayfur Bingöl var. Bu konuda bayağı bir rakiplerine fark atmış durumda Sasha Boye. Araya girmelerde ise çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. 4,3 sezon ortalamasında 19. sırada. Top kayıplarında 16.
Ama Galatasaray'da var o sorun, biliyorsun araya girme sorunu.
Evet, her futbolcuya yansımış durumda adeta. Başarılı defansif aksiyonlarda lig üçüncüsü. Kendisi Sasha Boye 15,7'lik bir oranı var. Kendisini geçenler Başakşehir'den yine aynı isim Ömer Ali Şahiner ve Konyaspor'dan Ahmet Oğuz olmuş. Sasha Boye, bu bilgileri verebiliriz. Peki defans yönünden eklemek isteyecekleriniz yoksa orta sahaya geçelim mi?
Geçelim. Orta saha herhalde en tartışmasız olduğumuz yerlerden birisi olacak çünkü.
Fernando var hemen en ortada. Orta sahanın ortasında.
Antalyaspor forması giyen.
Antalyaspor'dan, evet. Fernando var. Daha sonra Trabzonspor'dan Bakasetas'ı ve Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı görüyoruz. Şöyle bir orta sahada böyle bir yekün olarak bir yorumlarınızı alsam sizden, neler söylersiniz?
Ya aslında benim adıma en tartışmasız yer orta saha. Fernando'yu zaten geçen seneden, Nuri Şahin dokunuşundan itibaren çok beğeniyordum. Hatta büyük takım transferi yapabilecek diye düşünüyordum sene başında. Galatasaray'da da ismi çok anıldı, geçti. Ama olmadı o transfer. Bu senede kaldığı yerden devam ediyor Fernando. Sırtlıyor takımı. Ben de birkaç verisini çıkardım Fernando'nun. Neden haftanın 11'inde, ilk 14 haftanın 11'inde? Bir kere Comparisonator ana indeksine göre 4123 puanla ligin en iyi bölgesindeki 3. oyuncusu. Ofansif indekste de yine 3. sırada. Paslaşma indeksinde de yine 3. sırada olduğunu görüyoruz. Evet. Fernando'nun en çok pas atan ve en çok başarılı pas atan ligin 3. oyuncusu. Alınan pasta 500 pas almış toplamda maç başına ve 5. oyuncu, en çok pas alan 5. oyuncu, başarılı anahtar paslarda, başarılı uzun paslarda 3. Rakip 3. bölgesine yapılan paslarda yine lig 3.'sü, yani ilk 3'e giren birçok verisi var. Fernando'nun tabii o ilk 3'e giren veriler ligin ilk 14 haftasının en iyi 11'ine de onu dahil etmiş durumda.
Peki Serhat abi, sen neden söylemek istersin?
Ben minicik
istersin?
Bir araya katkı vermek istiyorum izninizle. Şimdi mesela bu üçlünün içinde saydığımız Bakasetas, Oliveira ve Fernando üçlüsü içinde ben Oliveira'yı tek geçerim. Neden? Çünkü hangi takıma koyarsak koyalım oynar niteliklerine sahip bir adam. Hı hı. Kesiyor, pas atıyor, ileri gidiyor, şut çekiyor, her şeyi var adamın yani. Evet. Hani asist de yapıyor, top da kesiyor gibi bir çok enteresan bir adam. Çok enteresan bir tipleme. Yani Galatasaray'ın bence bu sezonki en iyi transferi o anlamda. Ama şimdi rakamlarla konuşacak olduğumuzda evet Bakasetas'la Fernando ön plana çıkıyor ama ben Bakasetas'la Fernando'nun Oliveira gibi her takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani Bakasetas'ı Trabzon'un dışında bir yere koyduğumuz zaman aynı şeyleri yapabilir mi? Derin şüphelerim var. Hı hı. Ya da tersinden söyleyeyim isterseniz. Mesela Beşiktaş'ta Gelson var. Gelson bu adamlardan daha mı kötü ya da daha mı kötü orta saha ya da performansı daha mı kötü? Hayır, ama değil. Şu var. Hı hı. 6 mı 8 mi hatta bazen 10 mu polemiği içinde adam nerede oynayacağını, nasıl oynayacağını, ne yapacağını bilemedi. Hı hı. Ama top kesmesi, top kapması falan o yüzden rakamsal olarak farklı bir yere götürüyor. Ya da bir başka örnek vereyim, Crespo. Ben evet. Crespo'yu seyirden çok büyük zevk alıyorum. Arao'yu, keza Arao ile Crespo'nun beraber oynaması şeyinden çok büyük keyif alıyorum. Ama yani öyle bir takım oyununa yayıyorlar ki işi. Şimdi Emre Mor da bir yerden şey veriyor. İşte Ferdi Kadıoğlu da diğer taraftan destek veriyor falan. Sayısal olarak öne böyle zıplamalı olarak çıkmaları söz konusu değil. Ha Fernando evet takımın pas yükünü vesaire her şeyini yüklendiği için Antalya'da sayısal olarak ligde çok başka bir yere gidiyor. Üst seviyeye kafa atıyor yani.
Bir de taraftar artık şunu bekliyor. Ya benim formam için, benim armam için mücadele etsin. Canla başla. O savaşçı ruhu göreyim istiyor. Çabucak duygusal anlamdan çökmesin istiyor. İşte Oliveira öyle biri değil. Oliveira tam bir profesyonel baktığınız evet. vakit. Fernando da onu görebiliriz. Bakasetas da zaman zaman, her zaman olmasa da bazı duygusal kırılmalar yaşanabiliyor Bakasetas cephesinde. Ben de şunu söylemek istiyorum. Oliveira Şimdi tabii programımızın belki ilerleyen dakikalarında ya da yarın da olabilir. Dünya Kupası'na bayağı bir geçiş yapacağız. Orada sık sık konuşuruz. Ama şunun parantezini açmak isterim. Portekiz milli takımında da yine kendisine güzel bir yer bulabilir Oliveira. Şu sıralarda biraz Ronaldo krizi yaşanıyor. Ona değiniriz. Oliveira'nın yine bu Portekiz milli takımında önemli bir rol alabileceğine dair bazı haberler var basına yansıyan şekilde. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Süper Lig'de bu sezon 90 dakika başında endeks, Comparator endeks verilerine göre en iyi performans gösteren oyuncuların zirvesinde de Oliveira yer alıyor. Puanı 468. Kendisine Bakasetas takip ediyor, 409. Üçüncü sırada ise Fenerbahçeli Valencia var. O da 405 indeks değerine sahipmiş. Dördüncü sırada Enda Yeşim'e geliyor. Beşinci sırada ise Fernando geliyormuş 400 puanla. Dedikten sonra artık hücum hattına geçebiliriz. Mauro Icardi var Galatasaray'dan. Üç büyükleri oluşturmuş hücum hattı. Beşiktaş'tan Wout Weghorst var. Ve Fenerbahçe'den de Ener Valencia ilk 14 haftanın toplam değerlendirmesine göre en iyi 11'de yer alıyor bu 3 isim.
Yani bu 3 büyükler tablosu gibi ortaya çıkıyor.
Biraz öyle olmuş, evet.
Yani burada Ener Valencia kesinlikle tartışılamaz. Ligin ilk 14 haftasını sürklese eden bir oyuncu. Ama Weghorst ve Icardi konusunda şüphelerim var benim. Yani şöyle, neden? Icardi çok sonra dahil oldu lige. Çok sonra adapte edilebildi. Son 3-4 hafta işte sahneye çıkıyor. Weghorst da aynı Fernando gibi, aynı Crespo gibi, aynı Arao gibi takımın en parlağı değil mesela. Ama Valencia öyle değil. Adam parlıyor bildiğin. Ya da Oliveira öyle. Sacha Boey öyle.
Tabii.
Ama Weghorst'un verilerine de baktım. Niye burada diye. Veriler bunu söylemiyor ama. Veriler beni haksız çıkardı. Icardi konusunda ama biraz daha beklemekten yanayım ben. Evet, çok büyük bir futbolcu, evet. Çok büyük bir profesyonel. Ama sadece son 4 haftalık performansıyla 14 haftaya dahil olabilir mi? Bana göre o bölgede oynayan diğer oyunculara biraz bu konuda haksızlık yaptık gibi geliyor. Verileri onu söylemese de. Şimdi Weghorst neden burada diye baktım ben. Weghorst niye burada? Ana indekste, Comparator ana indeksinde ligin en iyi ikinci forveti. Ofansif indekste ikinci forveti, birebir indeksinde ikinci forveti, paslaşma indeksinde üçüncü forveti. Verileri bunu gösteriyor. Bakalım şöyle ofansif sıralamasına, en çok asist yapan 4 asiste santrfor, en çok şut pası veren ikinci santrfor 12 şut pası vermiş. 31 şutla en çok şut atan üçüncü santrfor, 16'sı isabetli bu şutların, en isabetli şut çeken ikinci santrfor, 4 kafa şutu var 3. santrfor. Ceza sahasında topla buluşmada lig birincisi, gol beklentisinde 6.55 ile lig ikincisi, asist beklentisinde 3.32 ile lig birincisi olmuş Wout Weghorst.
Yani fena değil aslında.
Fena değil tabii ki.
Aslında çok, iyi de diyelim çok, hatta. Çok fena değil geçelim.
Aynı zamanda defansif sıralamada ligin en çok top kazanan 20 top kazanımıyla forveti Weghorst. Rakip sahada 9 top kazanmış, ligin yine birincisi. Defansif aksiyonlarda 106 ile lig ikincisi, başarılı defansif aksiyonlarda 48 ile yine lig ikincisi Wout Weghorst. Yani sadece hücumda yok, aynı zamanda defansta da var ama birebir parametreleri inanılmaz. Hava topunda, kazanılan hava topunda defansif birebirde, kazanılan defansif birebirde lig ikincisi, ofansif birebirde dördüncü, kazanılan ofansif birebirde yine lig ikincisi.
Zaten yani o boyla değil mi?
Weghorst birebir sıralamada ilk 5'in dışına çıkmamış. En kötü yani, derecesi dördüncü.
O konuda minicik bir saptama yapmak isterim izninizle.
Tabii tabii.
Beşiktaş 10 elemanıyla olduğu gibi Weghorst'ta oynuyor. Yani bu diğer antrenör İsmail, Valerian İsmail zamanında da böyleydi.
Evet.
Şenol Güneş zamanında da böyle. Hatta şöyle bir şey var Beşiktaş'ta mesela. Birisi kaleye boş bir alanda şut çektiği zaman Weghorst dönüp ters ona bakıyor. Abi ne yapıyorsun sen ya diye. Hani niye bana atmadın da kaleye çektin gibi bir şey var. O yüzden de takımın tamamı onu oynadığı zaman bu istatistikler böyle. Ha, top kazanma istatistiklerine geleyim. Top kazanma istatistiklerin evet böyle bir şey vardı. Ama o yüzden de Weghorst 50. dakikadan sonra oynayamıyordu.
Çok pres
yani
yaptığı için
İsmail
mi?
İsmail döneminde böyle deli danalar gibi onu koşturuyordu. Evet, inanılmaz pres yapıyordu tamam. Ama 50'den sonra Beşiktaş gol atamıyordu. Ya 50'ye kadar attı Beşiktaş, ondan sonra onun o üstüne yatmaya çalışıyordu. Böyle diri dışarıda kalıyordu çünkü herkesin. Hani o anlamda da sürdürülebilir ve doğru bir şey değildi. Evet yani Weghorst'u eğer biz istatistik kralı yapmak istiyorsak ve bu istatistiklere 4 tane Beşiktaş oyuncu sokarsa şampiyon olacak abi gibi bir şey olursa tamam. Hani buna oynasınlar ama sürdürülebilir değil. O yüzden de evet. Hani Valencia'ya yapılan şeyler daha başka. Ha, Valencia ile mesela Weghorst'u kıyasladığımızda ne bileyim Weghorst'a yapılanlar Valencia'ya yapılmış olsaydı Valencia şu anda kainat güzeli filandı. Yani çünkü peki, Valencia'nın evet. çevresinde ne bileyim şut çekip böyle ne var çektim ne var Allah Allah filan deyip ona karakter atan bir sürü oyuncu var.
Peki ben şunu merak ediyorum. Weghorst'ta en büyük sorun ne olabilir? Yani daha fazla gol atması için ne yapmak gerekir? Kendisinin yanına hemen onun kadar olmasa da yardımsever bir forvet mi alınmalı? Veya hem sen hem de Çağlar az önce bahsetti. Aslında kendi topu için de mücadele ediyor. İşte hava toplarında olsun, birebirlerde olsun. Yani öyle küsüp yani daralacak
bir oyuncu da değil. Bir tane çok iyi forvet var Weghorst'un yanında. Yani bir tane geçen sene çıktığı her maçta gol atan bir forvet var. Bir tane ligin içinden geçmiş, İngiltere Ligi'nde oynamış Cenk Tosun var.
Evet.
Yani şimdi bu iki tane çok iyi forvet. Ama biz düzen olarak, sistem olarak onları şey oynarken görüyoruz. Sağ ve sol kanat olarak oynuyor. Yani mesela evet. ikili santrfor olarak çıksalar ne yaparlardı? Yani bir forvet ve yardımcı forvet. O klasik mantıkta bakış açısında çıkmış olsalardı ne yaparlar diye ben çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ikili forvette yapabileceklerini.
Ben de bir şey
ama bunları muhtemelen hiç göremeyeceğiz.
Ben de bir şey eklemek istiyorum. Weghorst için ne yapılabilir? Şimdi Serhat hatırlayacaksın geçtiğimiz haftalarda Batshuayi'nin Beşiktaş ve Fenerbahçe karnesini çıkarmıştı.
Evet.
Beşiktaş Batshuayi'yi de biraz defansif santrfor şeklinde kullanmıştı. Yani daha çok savunma yaptıran bir karaktere büründürmüştü. Bu da onun daha az gol atması, daha başarılı atak aksiyonlarında yer almamasını sağlayan şeylerden biri olmuştu. Ben görüyorum ki bu sene Beşiktaş ve Gorsu da aynı şekilde kullanmaya çalışmış. Yani defansa
çünkü Valerian İsmail zamanları. Daha biz Valerian İsmail'siz iki maçını gördük.
Beşiktaş. Evet. Şimdi Şenol Güneş de ikinci 14 haftada bakalım 28. haftayı konuşalım. 28. haftada neler değişir?
Hele ki bir daha iyi bir Cenk'i göreceğimiz kesin.
Kesin.
Enkudu'yu göreceğimiz kesin. Ve kesin. Forvet hücum hattı da Weghorst'la beraber şahlanacaktır.
Evet. Tabii umarız
olmasa Enkudu'yu göremeyebiliriz. Enkudu'nun olup olabileceği her şey bu olabilir. Mesela.
Yani en fazla evet. bu mu? Zirve mi diyorsun Enkudu'da?
Bence yani. Hmm. Yani Enkudu budur. Daha da ötesine geçebilirim bilmiyorum. Çünkü Enkudu'nun rüyalarında bile göremeyeceği bir taktikle oynadı Beşiktaş. Evet. Gerçekten de onun üzerine sanki takım kurmuş gibi oynadı. Hani sol tarafa o şey yapsın. Hmm. Yani çünkü bugün Alain Markaryan yazmış. Enkudu böyle şey Gana Milli takımına seçildim diye oley falan yapmış. Alain Markaryan da diyor ki abi aman ha bak dikkat et. Oraya gidince topu kapar kapmaz hadi ben çizgiye gideyim. Hadi orada iki kişiyi daha geçeyim. Hadi bir iki tane daha çalım atayım falan diyebilir. Falan değil mi? Mahcup olursun. Seni denize döker, okyanusa dökerler diyor.
Peki bu da güzel anekdot oldu. Madem şimdi Weghorst'u Valencia'yı konuştuk. Ben de biraz Icardi'den bahsetmek isterim. Icardi'yi mesela şöyle bir sanal transferle alsak İngiltere'ye ta İngiltere'ye kadar götürsek Premier Lig'de.
Dur abi daha yeni geldi adam.
Hemen yeni geldi tabii. Mesela derim ben sanal bir transfer olacak tabii. Galatasaraylılar kolay kolay bırakmayacaktır zaten. Her ne kadar teklifler gelse de Roma galiba bir niyetleniyormuş ama gazeteye yansıyan bilgilere göre reddettiğine dair çeşitli emareler var. Peki eğer Premier Lig'de olsaydı Icardi nerede yer alırdı? Mesela gol ortalamasında 5. sırada olurdu. Mauro Icardi 0,72'lik oranla kendisinin üstünde Mitrovic yer almış Fulham'da, Tottenham'dan Harry Kane, Leeds United'dan Rodrigo ve tartışılmaz isim Erling Haaland 1,44'lük gol ortalamasıyla zirvede. Icardi'nin altında ise Leandro Trossard var Brighton'dan, Roberto Firmino var 7. sırada Liverpool'dan ve son olarak biraz hayal kırıklığı yaratan bir isim Darwin Núñez var Liverpool'dan. Yani Núñez'i evet. bile geçmeyi başarabiliyor Icardi eğer İngiltere'de oynasaydı. Asistlerde ise birinci kim biliyor musunuz?
Kim?
Icardi. Icardi 0,54'lük bir asist ortalamasına sahip forvet oyuncuları arasında. Bunu da belirtmeden geçmeyelim, altını çizelim. İkinci sırada ise Jamie Vardy var. Leicester City'den 0,44. Üçüncü sırada ise Gabriel Jesus'u görüyoruz. Arsenal'dan 0,42. Yani Vardy, Jesus'u, Heung-min Son'u, Firmino'yu, Darwin Núñez'i golde olduğu gibi asiste de geçmeyi başarabiliyor Icardi. Ve son olarak şut pası listesinde de Icardi üçüncü sırada 1,43'lük bir şut pası ortalaması olurdu eğer İngiltere'de oynasaydı. Birinci sırada ise Darwin Núñez var. Yani Núñez golde, asistlerde pek yok ama şut paslarında zirveyi kimselere bırakmamış. İkinci sırada Hun var, Hun-min Son. Dördüncü sırada Salah. Daha sonra 5. sırada ise Leicester'dan Pason Daka'yı görebilmekteyiz. Icardi'nin de performansları böyle. Tabii,
Türkiye Ligi'nde oynayıp rakamlarını İngiltere'ye püskürtmek şahane bir iş. Ama bilemedim yani. Aynı şeyi orada yapabilir miydi bilemedim.
Tabii de oynasaydı. Ama yani bunlardan da çok da uzaklaşmazdı. Çünkü Icardi işte Serie A'da oynadı, Paris Saint Germain'de oynadı. Hep dünyanın zirvesinde yer alan bir forvet. Yeteneği, becerisi tartışılmaz. Ama tabii eğer o aklını, o zihnini tamamıyla yeşil sahada bırakmışsa eğer, o zaman tam randıman alabileceğiniz bir tipte
şey
oyuncu.
Daha da iyi oynayabilir aslında İngiltere'de falan. Orada çünkü defans bizdeki gibi böyle sarılıp bırakmama üstüne bir şey yapmıyor. Hani
değil,
beni
kucağına
alsana deyip yaşamıyorlar yani orada şeyde, defansif aksiyonlarda.
Ben İngiltere'nin şu huyunu seviyorum. Dakika işte hakem düdüğü çaldı, 90 dakika başladı. Hemen ilk dakikalarda, ilk saniyelerde korkunç bir hücum aksiyonlarını görebiliyoruz. Evet. Yani senin de demiş olduğun gibi defansa da aman işte sıkı sıkıya tutunalım. Tabii yine ellerinden geleni yapıyor oyuncular ama hani defans yönünden çirkinleşmiyor savunma oyuncuları. Bu bence güzel seyir zevkini artırıyor İngiltere Premier Ligi için.
Yani evet.
Çünkü orada berabere kalalım da düşmeyelim gibi bir mantık yok. Yani.
Evet. Burası
puan
çok güzel.
Puan aldıkları zaman çok büyük para kazanıyorlar çünkü orada.
Ya bizdeki gibi spor kamuoyu, spor aklı şunu demiyor. Aman biz yenemiyorsak mutlaka beraberliğe sarılalım. İşte 70 dakika, 80 dakika otobüsü çekelim kalenin önüne. Bir puanı kurtaralım da ne olursa olsun. Bakarsınız bizim kovulmamız, teknik direktör açısından söylüyorum, kovulmamız bir 4-5 hafta daha ertelenir diye bir anlayış, zihniyet yok. O yüzden İngiltere Premier Ligi var, o yüzden böyle bir fark oluşuyor.
Bir de orada ne var? Orada bu oyun seyirci için oynanıyor.
Evet.
Yani seyirci zevk alsın. Aynı bir sinema filmi gibi, aynı bir tiyatro oyunu gibi onu kaliteleştirmeye çalışıyorlar. Bizde öyle bir durum söz konusu değil.
İnşallah bir gün öyle bir şey bizde de olur.
Umarız. 14 peki, haftaya dönelim mi geri?
Dönelim, tamam.
Şöyle bir parametreler ligine 2022-2023 sezonunun ilk 14 haftasına takım takım ve oyuncu oyuncu baktığımızda gol beklentisi en çok takım Galatasaray 2.62 ile, onu Fenerbahçe 2.15'te takip ediyor. Beşiktaş'ın gol beklentisi 1.82. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takım Galatasaray 26.92 ile, onu Beşiktaş 22.69'da, Trabzonspor'da 20.69'da takip ediyor. Fenerbahçe dördüncü bu sıralamada 19.85'te. En çok gol atan Fenerbahçe 2.22.77. Beşiktaş 2 ile ikinci, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük 1.85 gol ortalamasıyla üçüncülüğü paylaşıyor. Beşinci sıradaysa Galatasaray var 1.77, ama Galatasaray'ı buraya taşıyan son haftaki 7-0'lık performansı. Rakip sahada top kazanımında Fenerbahçe 14-23'te birinci, Galatasaray 14'te ikinci, Başakşehir 12-38'de üçüncü. Burada İstanbulspor dikkat çekiyor, 12-08'de rakip sahada en çok top kazanan dördüncü takım.
O da ilginçmiş yani, evet. Puan durumunda İstanbulspor nerede? Hemen bakalım,
hemen bakalım.
Söyleyelim.
Dipte.
İstanbulspor dipte. Evet.
Dibinde bir takım.
18. sırada yer alıyor.
Ama çok mu hücum var düşünüyor acaba? Beşiktaş ise 11-92 ile rakip sahada en çok top kazanan 5. takım olma özelliği taşıyor. Şöyle oyunculara baktığımızda ise pozisyon yaratmakta Oliveira lig birincisi 2.31 ile. Onu Emre Mor izliyor. Diasaba takip ediyor. Mertens var, Gökhan İnler var bu ilk 5'te. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu Icardi. Onu Weghorst takip ediyor. Peşine Valencia, bu üçlü zaten ilk 14 haftanın en iyi golcüleri arasında.
Hacırayt
Antalya Spor'dan ve Borini takip ediyor Karagümrük'ten bu üçlüyü. Hava topunda Mustafa Yatabare birinci. Sivas Spor forması giyen. Umut Nahir takip ediyor onu. Tayyip Talha Sanuç yine listede.
Evet.
Roman Sayis, Beşiktaş savunma hattı ve hücum hattı herhalde kafa topunda birebirlerde çok iyi. Abdülkerim Bardakçı da listede en fazla hava topu mücadelesi kazananlar listesinde 5. sırada. Ligin en isabetli şut çeken oyuncusu. Hadi bir tahmin yapalım.
Ligin en isabetli şut çeken oyuncusu. Valencia mı?
Değil.
Değil. Bir hakkımız daha
Serhat
olsun.
Serhat.
Valla Weghorst diyeceğim geliyor ama şimdi düşünüyorum onu da. Ya isabetli de çok acayip bir şey. Mesela direkten dönen top isabetsiz sayılıyor. Ama mesela kalecinin kucağına fıtıdı fıtıdı fıtıdı diye giden top isabetli sayılıyor.
Ben Oliveira diyecektim, vazgeçtim. Peki.
Mertens.
Mertens.
Evet. 2-0-1 ile Valencia izliyor. Icardi, Yusuf Sarı ve Trezeguet. Liste bu şekilde en çok isabetli şut. Rakip sahada top kazanan oyuncu kim aklınıza gelir?
Rakip sahada top kazanan geçenlerde bir...
Demin Weghorst demiştik aslında.
Evet, o olmasa gerek.
Yok, o ikinciydi, hatırlayacaksınız. O forvetler arasında ikinciydi. En çok rakip sahada top kazanan oyuncu.
Kimmiş?
Villian Arao.
Hmm.
2.99'da.
Şaşırttı beni bu.
Siopis onu takip ediyor.
Ben şaşırmadım çünkü deli deli giriyor toplara. Hakikaten de kendini paralıyor yani.
Villian Arao'nun öyle çok nasıl söyleyeyim ben size, yani böyle bir albenili bir performansı olmasa da gizliden gizliye aslında takımının en çok çalışan isimlerinden biri, değil mi?
Kesinlikle öyle. Verileri de onu gösteriyor. Siopis izliyor onu. Lucas Torreira Galatasaray'dan 2.48. Miguel Crespo yine Fenerbahçe'den 2.36. Jetson Fernandez Beşiktaş'tan 2.36. Bu iki oyuncu dördüncülüğü paylaşıyorlar. Başarılı driplikte Emre Mor birinci, Münir ikinci, Enkudu üçüncü, Husam Gaça dördüncü, Yunus Akgün beşinci sırada. En başarılı dripling yapan ilk 14 haftanın oyuncuları da bunlar.
Emre Mor'da demişken umarız, bir futbol sever olarak söylüyorum, istikrara kavuşacağı takım Fenerbahçe olur. Çünkü kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Milli takım içinde yine başarıların altına imza atabilecek potansiyelde bir futbolcu. Umarız bu türden alanlara katkı sağlar ve o kaybettiği formuna, istikrarına kavuşacağı bir takımı bulmuş olur.
Ya evet, hatırlıyorum.
Ben üzülüyorum yoksa yani bir futbolcu için.
Kesinlikle
bu heba olmaması
öyle.
Lazım.
Kesinlikle heba olmaması gereken bir yetenek. Biz hani programımızın başlamadan önce yaz aylarında bir demo çekmiştik, hatırlıyor
musun? Evet, evet, evet.
Orada Emre Mor'u konuşmuştuk kendi aramızda. Dinleyicilerimiz tabii tanık olamadı ona. Orada Emre Mor'a dair bir açıklamayı aktarmıştım. Kim olduğunu unuttum ama Emre Mor'un takım değil hoca seçmesi gerektiğini söylemişler.
Evet,
hatırlar mısınız?
Evet, evet.
Hakikaten Emre Mor doğru iki hocayı buldu. Önce Volkan Demirel onu parlattı. Ardından Jesus. Jesus'un ona şöyle bir özgürlük verdiği ifade ediliyor. Emre, istediğin kadar çalım atabilirsin ama topu ayağından zamanında çıkar.
Evet. Bu aslında Kerem için de doğru.
Evet.
Kerem Aktürkoğlu
için de. Bu Enkudu için de doğru yani. Bu herkes için doğru aslında. Yani o bir topla oynamayı seven futbolcular var ya böyle. Mahallede de olurdu eskiden. Mahallede maç yaparken birisi ayağını alırdı, biz sıkılırdık falan böyle. Hadi abi falan derdik.
Ya şeyler, şahsi oynama artık. Ya
futbolda
çıkar pası.
Evet, evet, evet, evet. Şahsi oynama abi, pas ver adamlara diyoruz bunlara.
Tabii.
Evet yani futbol takım oyunuysa tabii seyirci için çalım atan futbolcu inanılmaz. Çok çok iyi. Hatırlarsan Hasan Şaş'ın prime dönemi hayrandık. Yine evet, Galatasaray'a evet, gelen bir Felipe vardı. Sergen'in çalımları, Alex'in o ince bilek
Yusuf
hareketleri.
Şimşek.
Yusuf Şimşek zaten telefon kulübesinde adam geçer derlerdi onun için. İnanılmaz bir oyuncuydu. Bu isimleri seyretmek çok büyük keyif ama futbol bir takım oyunu. Yani geriye doğru çalım atacaksan, kendi kalene doğru çalım atacaksan çalımın da manası olmuyor.
Abi şey denir ya, kavgada yumruk sayılmaz diye. Şimdi futbolda da çalımlar sayılmıyor, goller sayılıyor.
Evet, evet, en çok çalım atmak hiçbir işe yaramıyor. Yoksa Beşiktaş'ın efsanelerinden ta 60'lı yıllarda futbol oynayan bir isim. Adını unuttum, belki Serhat hatırlar ama onun için mesela izleyenler şey der, Türk futbolunun en yetenekli adamıydı derler. Yusuf'tu ismi zannedersem. O ismi mesela Türk futbolunun hiçbir istatistiğinde göremedik. Ama izleyenler o nesil izlediğim en yetenekli futbolcu diye geçiriyorlar. Ben
ya
şimdi...
O nesil izleyenler aslında büyük ve göbekli abileri biraz yavaş koşarak, hani herkes öyle olduğu için onlara normal geliyormuş. Hani bugünkü en kötü takımı çıkarsak o günkü en iyi takımın içinden geçer. Hani böyle bir şey var. O zamanki şartlarda evet öyle şeyler olabilir ama. Yani bugünkü şartları bilmiyorum. Ya mesela Comparisonator aslında iki gündür şey yapıyor. Bu sizin söylediğiniz gibi ligin ilk bölümünde, o oynanan bölümünde bölümünden dikey istatistikler çıkartmış. Şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Golle biten atak aksiyonları şeyi var. Araştırması var.
Tamam,
bana çok
alalım
enteresan
senden.
Geldi.
Bakalım.
Yani bende şöyle bir şey var, açılımı var bunun. Golle biten atak aksiyonlarında en fazla bulunan kanatlar demiş. Kanatlara bakmış. Biz aslında hep defans, orta saha ve hücum olarak baktık ya.
Evet.
Kanatlar
evet.
Deyince mesela golle biten en fazla kanadın başında kim var sizce?
Golle biten üç atak isim. Aksiyonu.
Üç isim var.
Serdar Gürler olabilir mi listede?
Kanat.
Sağ kanat işte.
Yani şöyle sayayım, ben hiç seni yormayayım. Sayayım. Birinci sırada üç isim var. Enkudu, Trezeguet ve Onyekuru.
Onyekuru girmiş burada.
Evet evet, o fut haliyle yani golle sonuçlanıyor adamlar girdiği zaman. Ama işte yani 9 mesela bu. Ama yani top toplamda takımın gole gittiği şeyleri sayacak olursak, kaçırdıklarını göz önünde bulunduracak olursak ya da maç başına ortalamalarına bakacak olursak şey çok geride kalıyor. Mesela dördüncü sırada iki isim var. İrfan Can Kahveci ile Borini. Altıncı sırada iki isim var. Akintola ile Kasi.
Şeydeki Adana Demirspor'daki Akintola, evet.
Raşika Kadıoğlu ve ya Ferdi Kadıoğlu ve Emre Kılınç.
Garip. Bu da iyiymiş.
Ya bu arada Galatasaray'ın tedrisatından geçen Onyekuru ve Emre Kılınç'ın da evet, bu ilk onda altını olması çizelim. Galatasaray'dan kimsenin olmaması bana da değişik geliyor.
Evet. İşte kaderin cilvesi bu da. Yani Galatasaray elinde tutup tam randıman alamadan gönderiyor farklı takımlara. Ama o gönderdikleri oyuncular da ayrıca bir parlıyor.
Evet.
Bu da işin başka bir ilginç yönü. Peki ekleyecekleriniz yoksa benim evimde şöyle bir hakemler var. Bir de 14 haftanın hakemlerin karnesi var. Onlar
hakeme geçmeden önce bir son istatistik vermek isterim izinle. Gol asist beklentisi, toplam asist beklentisi. Saydı mı bilmiyorum, hatırlamıyorum ben. Yine böyle hani kanatları da biraz yönelik şeyi. Asist beklentilerinde birinci sırada Oliveira var 7.92 ile.
7.92 Oliveira.
İkinci sırada Alexandru Maxim var. Enteresan. 6.08'de. Üçüncü sırada hiç beklemeyeceğimiz ama benim çok yakından takip ettiğim Efecan Karaca var. Evet. 5.71 ile. Dördüncü sırada Amir Hacı Ahmedoviç var. 5.34 ile. Beşinci sırada yine kimsenin beklemeyeceği, hatta 100 yıl size sorsam 1000 tane isim saysanız sayamayacağınız Caner Erkin var.
Oo.
Ama çok normal değil mi ceza sahasında bu kadar orta açan?
Ya normalde kimsenin aklına gelmiyor ama Caner Erkin. Caner evet. Erkin'in ne kadar büyük işler yaptığını ben söylüyorum, kimseyi inandıramıyorum.
Evet, Caner ligin en çok asist yapan futbolcuları da arasındaydı galiba, biz kendi aramızda
konuştuğumuz. Bu asist zaten, evet bu asist, evet. Şeyi.
Yani çok büyük bir futbolcu esasında. Ama bazı şeylerden dolayı, işte o agresif, evet, tavırlarından dolayı biraz büyük takımlardan uzak kaldı.
Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Caner Erkin demişken, bu arada Serhat Ayan var mıydı ekleyeceklerim bu konuda?
Yok hayır. Hazır. Kadardı.
Caner Erkin demişken elimde onun da verileri var. Şimdi milli takımı da tabii konuşuruz. Amili takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'a basın mensupları sordu. Caner neden tercih edilmedi diye. Çünkü dedi ki kendisinin pozisyonunda Ferdi, Eren, Rıdvan gibi uzun vadeli genç oyuncularımız olduğu için biz böyle bir karar aldık dedi.
Hazır Rıdvan da Beşiktaş'ı bırakmışken.
Evet, evet.
Beşiktaş'tayken almıyordu.
Aynen öyle. Karşılaştırayım istedim. Bakayım Caner'le Ferdi'yi, Caner'le Eren'i, Eren Elmalı'yı şöyle bir karşılaştırsak nasıl sonuçlar ortaya çıkar diye merak ettim. Mesela hemen Caner Erkin'le Ferdi Kadıoğlu'na şöyle bir bakacak olursak, top kazanımlarında Caner'in üstünlüğü var. 4,66'ya 3,82. Burada Caner'e ağır basıyor. Rakip sahada top kazanımında ise Ferdi'nin hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. 0,86'ya 0,75 şeklinde. Gerçi aradaki makas biraz azmış, darmış. Araya girmede Caner'in yine burada üstünlüğü söz konusu. 4,28'e 3,59'luk bir galibiyeti var Caner Erkin'in. Ama top kayıplarında, kendi sahasında yapılan top kayıplarında ve 20 saniye içinde şuta neden olan kendi yarı sahasına yapılan top kayıpları değerinde de Ferdi'nin üstünlüğü var. Bu 3 parametrede de Fenerbahçeli yıldız oyuncunun üstünlüğü söz konusu Karagümrüklü Caner'e göre. Defansif aksiyonlarda 12,25'e 11,86'lık bir galibiyeti var. Bu arada Caner Erkin'in ve son olarak başarılı defansif aksiyonlarında ise Ferdi'nin üstünlüğünü söyleyebiliriz. Peki Trabzonsporlu Eren Elmalı'yla kıyaslama yapsak Caner hangi?
Caner için bir tek bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Minicik bir araya not girmek istiyorum. Caner Erkin bu sezon 12 maçta ilk 11'e çıktı.
Evet.
Ve 34 yaşında, başka söyleyeceğim bir şey yok.
Yani yaş...
Bu saydığın istatistikleri dinlerken ona göre dinlesinler yani.
Yaş eskiden mesela bundan 10 sene, 15 sene önceye gitsek 34 yaşa çok yaşlı bir yaş diye bakılırdı. Yorumları yapılırdı ama hayır öyle değil yani. Evet.
Evet, ama 34. Git gel kanat oynayan adamlarda çok fazla biz 33-34 yaşındaki kimseyi görmüyoruz.
Yani. O da var aslında.
Yani çok istisnai adamları diyorsun. Görüyoruz. Mesela işte Brezilyalıları vesaireleri görüyoruz ama çok her zaman karşımıza çıkan bir şey değil. 34 yaşında bir adamın böyle cangıl cungul o şeridi şeye çevirmesi, otoyola çevirmesi durumu.
Evet, bunu da vurgulamış olalım.
Evet.
Şimdi Caner'le Eren'i karşılaştıracak olursak top kazanımlarında 4,66'ya 4,52'lik Caner üstünlüğü var Eren'e göre. Rakip sahada top kazanımlarında da keza aynı şekilde 0,75'e 0,38'lik ortalamalara imza atmışlar bu iki futbolcu. Ama bundan sonraki bütün defansif parametrelerin hepsinde Eren Elmalı ismi ağır basmış. Araya girmede top kayıplarında, kendi sahasında yapılan top kayıplarında, 20 saniye içinde şuta neden olan kendi yarı sahasında yapılan top kayıpları, defansif aksiyonlar ve başarılı defansif aksiyonların hepsinde Eren Elmalı ismi öne çıkıyor. Rıdvan'la çok fazla karşılaştıramadım çünkü Rıdvan'ın almış olduğu süreler yeterli değil. Evet. O yüzden haksızlık etmeyelim dedim kendisine ya, ama böyle.
Caner'den yani şunun artık beklenmemesi lazım. Caner'den inanılmaz bir defansif aksiyon beklenmemesi lazım. Caner nasıl? İşte menajerlik oynayanlar bilir. DML diye bir açıklama var. Defansif orta sahanın solu.
Evet.
İşte ne sol bek ne sol açık, ikisinin ortası bir mevki. Yani Hamit Altıntop'un da biraz aslında Türkiye'de oynadığı bir mevkiydi Galatasaray'da oynarken. Hücum yönü daha iyi bir oyuncu. Asist yönü, ayağı çok düzgün olan bir oyuncu. Yani salt bir savunma, salt bir sol bek olarak beklenmemeli Caner. Ondan iyi bir defansif veri olmaması. Yani dedin ya Eren Elmalı'da hücum aksiyonlarında Caner'i ama defansif aksiyonların tamamında Eren'i. Çok normal. Caner hep böyle bir futbolcuydu. Hı. Hiç de değişmedi. Futbolunu da hiç değiştirmedi. 20'sinde neyse 34'ünde de aynı futbol oynuyor Caner.
Doğru. Çok doğru. Peki.
Ama Caner hangi takımda oynuyor? Karagümrük'te oynuyor. Karagümrük kaçıncı sırada? Düşme hattının bir üstünde. 15. sırada. Yediği gol sayısı 27. Attığı gol sayısı 24.
Bu da önemli. Bu da önemli bir veri. Galatasaray'da oynadı. Fener'de oynadı. Hatta Rusya Ligi'nde de oynadı.
Beşiktaş'ta oynadı.
Böyle bir futbolcu Caner.
Fener'de iki tur oynadı.
Evet. Şimdi onun Galatasaray'a öneren bazı spor yazarları da oldu. Tam da ihtiyaç olacak diye işte Icardi'yi iyi besler şeklinde veya yeri geliyor Gomis'te oynarsa Gomis'e de iyi ortalar açar şeklinde bazı yorumlar da var. Galatasaray'da da bağdaşlaştıranlar var. Bu da artı bir parantez olarak sizlere aktaralım.
Evet, dikkatinize sunalım. Hakem istatistiklerine dönelim. Onun ardından hemen
ya
isterseniz. Evet, yani
böyle bir türlü geçemedik.
Evet, değil mi? Hakemlersiz olmuyor yani.
Avrupa'nın ilk 5 liginin 11'ini de konuşalım. En iyi verilerde ilk 5 ligde kimler var onu da konuşalım. Çok çok önemli isimler var. Bir rüya kadro var orada. Ama önce hakemler değil.
Tabii bizim ligimizi kapatmadan hakemlersiz olmuyor. Ligde 14 haftada en çok maçı Arda Kardeşler yönetmiş sevgili dinleyiciler. Bu sezon 8 maç yöneten Arda Kardeşler zirvede yer alıyor. En az görev alanlarsa 3'er defayla Burak Şeker ve Yasin Kol olmuşlar. Peki Arda Kardeşler'i kimler takip etmiş onlara da bakalım. 7'şer maçta Mert Güzenge, Volkan Bayarslan ve Yaşar Kemal Uğurlu. Bu sezon 7'şer maç yönetmişler. %50'lik bir performansları söz konusu. Bu verilerle yorum yapabiliriz. Daha sonra kartlara bakalım. Ali Palabıyık gösterdiği kırmızı kartlarla yine çok konuşulan hakemler arasında yer alıyor. 5 kez düdük çalan Palabıyık 5 oyuncuya da kırmızı kart göstermiş. Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk 3'er kez kırmızı kartlarına başvurmuşlar ve toplamda da 35 kırmızının 18'i bu 5 hakemden gelmiş. Sarı kartına en fazla başvuran hakem ise Atilla Karaoğlan olmuş. Karaoğlan 6 karşılaşmada tam 37 sarı kart çıkarmış. 7 maç yöneten Yaşar Kemal Uğurlu 35, 5 karşılaşmada görev alan Suat Arslanboğa da 34 defa sarı kartına başvurmuş diyelim. Eklemek isteyecekleriniz yoksa Avrupa'ya geçelim mi?
Hadi Avrupa'ya geçelim.
Peki Avrupa Ligleri. Biz şimdi programımızın başında Türkiye Ligi'nin Sportoto Süper Lig'in 14 haftadaki en iyi 11'ini çıkardık ve buna dair bazı istatistikler paylaştık. Peki Avrupa'nın en büyük 5 liginde durum nasıl sevgili dinleyiciler? Ona da bakalım. Hemen kalede mesela Barcelona'da Ter Stegen var. Ter Stegen de zaman zaman eleştirilen bir isim ama iyi bir kalecilik performansı da sergileyebiliyor, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle.
Peki defansta kimler varmış? João Cancelo var Manchester City'den, sol bekte görüyoruz. Stoper'de ise Willy Orban ve Bayern Münih'ten Upamecano ikilisi var. Sağ bekte ise Trippier'i görebiliyoruz Newcastle United'dan. Evet, orta sahada şöyle bir genelde konuşuruz. Hepsini sayayım isterseniz. Orta sahada Joshua Kimmich var Bayern Münih'ten ve ben çok beğeniyorum kendisini. Manchester City'den Kevin De Bruyne muhteşem bir isim. Anlatmaya zaman yetmez. Forvet hattına, hücum hattına bakacak olursak Paris Saint-Germain'den efsanevi isim, yaşayan efsane Lionel Messi. Freiburg'dan Grifo var, Vincenzo Grifo sol kanatta yer almış. Sağ kanatta ise yine bir başka geleceği parlak oyuncu ve şimdiden bile adından çokça söz ettiriyor. Arsenal'dan Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor Bukayo Saka var. Ve ileri uçta da en uçta da Paris Saint-Germain'in bir başka yıldız, süper yıldız ismi Kylian Mbappe var. Neler dersiniz?
Sen Kevin De Bruyne'yi çok övdün. Hı-hı. Onunla alakalı eşinin bir açıklaması var ve Twitter üzerinde çok ciddi bir...
çok iyi yemek yapar diyor değil mi?
Şey dönmüştü, sohbet dönmüştü.
Evet.
Eşi şöyle anlatıyor, çok iyi yemek yaptığını okumadım ama işte masadayız diyor... Aklımdan geçiyor, salatayı uzat diyeceğim. Bir saniye sonra çıkacak ağzımdan, bakıyorum salata önümde diyor. İşte evde şu bitmiş diyor.
Salatayı koşu yolunu uzatıyor.
Evde işte şu bitmiş diyor. Bakıyorum hemen almış gelmiş ben söylemeden falan diyor. Bir tane Twitter kullanıcısı da şey yazmıştı. Kral gerçek hayatta da sahada olduğu gibi hep herkesten hızlı düşünüyor diye.
Aa, süper, şahane.
Sahada olduğu gibi gerçek hayatta da birçok şeyi herkesten önce düşünen birisi olduğunu, hı-hı, çok güzel anlatmıştı eşi ve o Twitter kullanıcısı. Hakikaten Kevin De Bruyne saha içinde ben zekiyim kardeşim.
Evet.
Her şeyden
maestro'yum
önce.
Diyor ya.
Ben maestro'yum diyor. Ben zekiyim diyor. Onu söyleyen bir Lampard vardı. 150 IQ'ya, hı-hı, sahipti zaten. Onun peşine sahada benim zeka olarak gördüğüm ikinci oyuncu Kevin De Bruyne. Bir zeka görüyorum bir futbolcudan daha çok.
Evet. Bu isimlere bir itirazınız olur mu Serhat Ayan? Neler dersiniz?
Vallahi olmaz. Yani o isimler zaten itiraz edilemeyeceği için tepelerde duruyorlar. Hı-hı. Hani böyle o var ama oraya aslında şeyi koymak, Gezal'ı koymak lazım falan. Böyle bir şey olmaz yani.
Ya mesela şey tabii. Freiburg'da forma giyen Vincenzo Grifo'yu, evet, ben yeterli seviyede izlemedim, duymadım. Hı-hı. Ama bu mesela veri bize şunu verebilir. Grifo için önümüzdeki transfer döneminde çok büyük takımlara imza atan bir oyuncu olabilir. Bunu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşalım. Vincenzo Grifo ismini artık daha fazla dikkat edelim. Evet. Avrupa'nın 5 büyük liginin 11'inde sol forvet olarak yer alıyor bu oyuncu.
Peki. Vidi Orban da bazen çok duyulamayan isimlerden biri.
Evet, ama... Orban da öyle. Orban'ın da birkaç istatistiğini çıkarmaya çalıştım ama birçok istatistikte Upamecano daha iyi durumda. Özellikle Comparisonator ana indeksinde, Comparisonator defansif indeksinde Bundesliga'nın birincisi. Peşini Orban takip ediyor. Upamecano yine en çok başarılı pas yapan ikinci stoper Almanya Ligi'nde. Bu bilgiyi aktaralım. En çok pas alan da üçüncü stopermiş Upamecano.
Mesela burada bir Van Dijk yok Liverpool'da, evet, değil mi? Rekor, evet, transfer de gitmişti defans, evet, oyuncuları açısından.
Yok.
Ne bileyim, onu beklerdik yani. Yani
bu sene daha iyi bir performans ortaya koyan Sergio Ramos yok mesela.
Ramos yok.
Milli takıma alınmaması çok büyük tartışma yarattı. Kendisi de çok büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Bir devir kapandı.
Bir devir Ramos kapandı açısından. Evet, yani o bizim hayallerimizi süsleyen defans hattı. İşte Thiago Silva, Sergio, hı-hı, Ramos. Onlar artık Thiago Silva gerçi milli takıma alındı diye hatırlıyorum ama Brezilya milli takımına. Ama bakalım Sergio hemen. Ramos'u izleyemeyeceğiz. Ben burada... Serhat'a sorayım önce. Eklemek istediğin bu kadroya bir şey var mı? Bir yorumun var mı?
Yok, o kadro o kadroya yani. Hani şimdi yurt dışı maçları takip ediyorsanız gerçekten hani o kadrodaki birçok insan için açıp bir kanalda gecenin bir vakti ya da gündüzün bir vakti maç seyrettiğimizi bilirsiniz.
Evet.
Gerçekten yani o isimler yani o isimlerdir. Ha, o isimlerin ne kadarı Dünya Kupası'nda oynayacak bunu zaten yarın konuşacağız.
Evet.
Hani
evet.
Onu da yarının konusu konuşuruz. Olarak bir kenarda tutmuş olalım. Niye yarın konuşacağız? Çünkü yarın 17 Kasım Perşembe ve maçların başlamasına 3 gün kalmış oluyor.
Evet, ben bu 5 Büyük Lig'in 11'inde yer alan bir isme parantez açmak istiyorum. Evet. Bitti denildi. Artık oynayamaz denildi. İşte onun çeşitli sendromları var ve bulunduğu yerin başka bir yerine alışma konusunda biraz problemleri var denildi. Ne kadar süperstar olsa da o sadece Barcelona'da oynayabilir denildi. O isim Lionel Messi. 5 Büyük Lig'in en iyi 11'inde Messi var.
Evet.
Niçin Messi var? Gelin şöyle bir bakalım.
Hadi bakalım.
Messi, Comparisonator ana indeks, Comparisonator ofansif indeks ve Comparisonator paslaşma indeksinde liginin birincisi. Yetmiyor. Ofansif sıralama tablolarına şöyle bir bakalım. Ligin en çok gol atan 3. oyuncusu. Asistlerde, şut pasında, şutta, isabetli şutta, driplingde, başarılı driplingde, atak aksiyonlarında, başarılı atak aksiyonlarında ve asist beklentisinde birinci.
Hı hı.
En çok gol atan 3. oyuncu dedik. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan 3. oyuncu. Beklenen golde de 2. sırada. Paslaşma parametrelerine bakalım. Pas, başarılı pas, alınan pas, anahtar pas, başarılı anahtar pas, uzun pas, başarılı uzun pas, rakip 3. bölgesine yapılan pas, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pasta birinci. Lionel Messi.
Yani Messi bu adam neyin nesi hala demeye devam ediyor.
Messi harika. Efsanesi devam ediyor. Sadece Messi'nin şöyle bir hüviyete büründüğünü görüyoruz Paris Saint Germain'de. Golcüden çok daha çok asist yapan bir isim oldu. Evet. Paris Saint Germain'de hep çok asist yapan bir oyuncuydu ama. İşte Suarez'de oynadı, İbrahimovic'de oynadı, Eto'yla oynadı. Oynadı. Hep onlara çok fazla asist yaptı ama çok da fazla gol atan bir isimdi. Paris Saint Germain'de işte Mbappe ve Neymar'a daha çok asist yapan bir hüviyete bürünmüş durumda. Hı-hı. Lionel Messi ama neredeyse her alanda hala birinci sırada 34 yaşına olmasına rağmen.
Süper süper. Bu arada,
Şunu da ben söylemek isterim. Hani senin saydığın birinciliklerin çoğu ofansif sıralamada ve paslaşma sıralamasında.
Evet.
Şimdi defansif ve birebirlerde adam yer altında. Evet. Dünyanın merkezine doğru gidiyor. Hı-hı. Ya bu da bence şu anlama geliyor. Takım Paris Saint Germain adamı oynatmak için bir şey kuruyor. Sistem kuruyor.
Messi
yani
için.
Orada biz bir takım oynuyoruz. Dişliyiz. Dişlerin parçaları falan. Hiç öyle bir geyiğe girmiyorlar. Ondan sonra diyor ki abi Messi'dir bu. 34 yaşında da olsa Messi'dir. Onun etrafına dizinin hiç öyle bire bilmem ne falan sokmayın. Bırakın paslaşsın. Bırakın asist yapsın diyorlar.
Evet.
Ama 0.86 asist ne demek ya? 0.86 13 maçta 0.86 asist demek her maça bir asist yapıyor adam.
Evet.
Her maça bir gol atıyor demek. 0.72 çünkü golü de. Hı hı. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Müthiş bir adam yani.
Müthiş bir adam ama şeye katılmıyorum. Messi istediğini yapsın oyununa katılmıyorum. Bence şöyle bir oyunu var Paris Saint Germain'in. Messi, Neymar, Mbappe dışında herkes takım oyunu oynuyor. Bu üçü fark yaratsın diye oynatıyorlar.
Evet. Ya biz topu onlara atalım da.
Evet.
Onlar bir şekilde.
Evet. Yani üçünden biriyle gönderir. Topu buluşturma noktasında bir futbol oynanıyor. Yani sadece Messi üzerinde oynanan bir oyun yok. Ama orta sahanın ortasında biraz 10 numara gibi oynuyor bu sezon Messi. Hı hı. Biraz daha Messi'yi topla buluşturup Messi'nin ileriye pas dağıtımının yapılması üzerine bir oyunu var. Bir yönden doğru Serhat'ın söylediği katılıyorum. Bir yönden de katılmıyorum. Çünkü mesela Messi evet savunmaya ve birebire katılmıyor ama Neymar katılıyor mu mesela? Ya da Mbappe. Ben Messi ile Neymar'ın Mbappe'den daha çok savunma yaptığını düşünüyorum. Hele bu son sözleşmesinden sonra.
Yani orada bir
hemen bakıyorum.
Dengeler evet değişebilecektir. Çünkü üçü de işte Neymar'ı da Mbappe'si de Messi de top bakımından topu ayaklarında tutmaları bakımından bencil oyuncular.
Evet.
Ve bir şekilde
defansif ve birebir de Messi'den daha iyi Neymar mesela.
Hmm.
Daha mı katılıyormuş?
Ofansa da bir tık altı. Ha, ofansta Messi'nin üçüncü olduğu gol atma sıralamasında Neymar birinci. Ama mesela Messi'nin birinci olduğu şeyde asist sıralamasında Neymar üçüncü.
Yani bir yer değişimi var ikisinin arasında.
Hayır. Evet. Zaten birbirini tamamlayınca birinci ve ikinci sizde yani.
Tabii.
Yani ligin en çok gol atan adamıyla en çok asist yapan adamı birinci, ikinci sizdeyse zaten sizin ikinci olmanıza imkan ve ihtimal yok yani.
Ya ben çok konudan sapacak ama bir ismi sormak istiyorum. Mbappe hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mbappe gidecek. Bence gidecek.
Gidici diyorsun.
Gidici. Yani yolcu yolunda gerek Mbappe için.
Come to Beşiktaş mı?
Ya ona belki biraz daha vakit var diyebiliriz. Ama yani kafa başka yerlerde ya sanki Mbappe'nin de.
Abi nasıl abi, kafa başka ki? Yerde? Adama Paris Saint Germain'in anahtarını verdiler.
Ama
nasıl
bu
hala
çok başka? Yanlış bir şey bence. Çok yanlış yani bir oyuncuya kim olursan ol ya. Ya Maradona bile olsan, Pele bile olsan bir kulübün anahtarı bu kadar da teslim edilmez.
Serhat'a da sorayım. Mbappe.
Yani Mbappe böyle sürpriz yumurta gibi bir adam. Gerçekten çıktığı yer, çıktığı yaptığı işler filan. Şimdi Mbappe'nin istatistiklerini açtım sen böyle şey yaparken. Hı hı. Sanki orada değilmişim gibi sakatlanmış numarası yaptım. Onu açıyorum çünkü. şimdi dedim ya Messi birinci sırada bir sürü şeyde. Neymar üçüncü sırada diye. Bilin bakalım ikinci sırada kim var ligde? Evet Mbappe. Gollerde ikinci sırada, şutlarda ikinci sırada, isabetli şutta ikinci sırada, driplingde ikinci sırada, başarılı driplingde ikinci sırada, atak aksiyonlarında ikinci sırada. Arkadaş ya yani ceza sahasında topla buluşmada da Messi üçtü, bu da bir mesela. Ya adamlar öyle bir takım kurmuşlar, öyle bir takıl diyorlar ki dediğim gibi. Yani şimdi demin diyorduk ki bir ve üç sizde olunca çok zor diye. Bir, iki ve üç sizde olunca ne olur? O bambaşka bir şey. Şimdi evet. Mbappe gider mi gitmez mi bilmiyorum. Yani çünkü müthiş bir üçlü var orada. Yani bu arada Neymar, Messi ve Mbappe yan yana görmek de bir ayrıcalık ya futbol izleyicisi, futbol izleyici tarihi için. Hani Maradona ile Pele aynı takımda oynasaydı ne olurdu filan gibi bir sorunun karşılığı gibi adamlar yani.
Kesinlikle.
Rüya takım gibi
rüya
bir şey
olurdu. Rüya takım gibi. Ya ama Caner Erkin de Mbappe de çok çok iyi futbolcular. Ama antipatik gelen tarafları iyi futbolculuklarının önüne geçiyor. Ben söylemeyecektim ama Caner hazır bahsi açılmış. Bana böyle geliyor. Yani Mbappe de Caner Erkin de işte bunun gibi adını hatırlamadığım birçok oyuncu da bazen futbolcuların karakteristik özellikleri, antipatik yapıları biraz o yeteneklerinin, o faydalarının önüne geçiyor diye düşünüyorum. Mbappe de onlardan bir tanesi.
Yani o dengeyi iyi tutturmak lazım. Bir oyuncu kaçmayacak. Bu arada sevgili dostlarım, yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz ve bugün bir milli maç da var. Amiri futbol takımı İskoçya ile karşılaşacak özel maçta. Saat 20'de Diyarbakır Stadyumu'nda Türkiye-İskoçya maçını izleyebilirsiniz. Futbol severlere seslenelim. TRT1'den naklen yayınlanacakmış. Bu bilgiyi de aktaralım.
Yarın tabii bu maçın da verilerini biz elimizden geldiğince çalışırız. Eğer elimize gelirse ama yani ne bileyim bana böyle o kadar milli maç heyecanı dışındayım ki.
Çok.
Aynı fikirdeyim.
Yani Dünya ya Kupası olarak da öyle aslında. Ya.
Aynı fikirdeyim.
Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz.
Dünya Kupası heyecanını da yaşamıyorum açıkça söylemem gerekirse. Belki mevsimsel olarak bir etki. Ama içimde şöyle bir hissiyat var. Türkiye Ligi çok iyi gidiyordu. Keşke bölünmeseydi.
Keşke.
Tabii şöyle bir şey var. Yani eskiden lig olmadığı yerde, maçların hiç olmadığı yerde ilaç gibi gelirdi.
Evet.
Şimdi biz lig devam ederken bir anda böyle şey gibi girdi araya. Kaynana gibi girdi araya. Böyle abi dur ya bir şey yapıyorduk biz. İzliyorduk zaten. Nereden çıktı bu? Demek durumunda kaldık yani.
Yani kışa girdik ama yazı yaşıyoruz sanki. Çünkü bir yanda Dünya Kupası, bir yanda da transfer dedikoduları aldı başını gidiyor. Şu sıralarda da Ronaldo ismi dolaşıyor. Bunu da söylemeden geçeyim.
Beşiktaşlar havada uçuyor. Yani.
Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Galatasaray var. Her gün bir başka takıma yamanıyor Ronaldo.
Mesela Hakim Ziyech'i önermişler. Evet. Şimdi yarın ben onu da şeylerini çıkarttım, size anlatacağım.
Tamam. Yarın o zaman hepsini konuşuruz.
Evet. Diyelim. Veda edelim yavaş yavaş.
O zaman herkese mutlu günler. Yarın yine 13-14 arası beraber olalım.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Is
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.